Of hay hak. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence medet. Hey. Efendim merhabalar, iyi günler. Bir Ramazan akşamında daha sizlerle beraberiz. Bu sadalardan, bu şıngırdaklardan, şunlardan bunlardan anlayacağınız üzere bugün sizlere Karagöz Hacivat'ın tarihçesini anlatacağım. Lex Historia'nın Ramazan özel serisinin bir parçası olarak. Biliyorsunuz bu serimizde her bölüm geleneksel Türk tiyatrosunun ayrı bir branşından bahsetmeye gayret ediyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sözü Karagöz'le Hacivat'a bırakalım. Görelim Kudret-i Mevlam neler eyler. Efendim, gölge tiyatrosu dediğimiz zaman aslında çok köklü bir sanattan bahsediyoruz. Pek çok kabule göre bu sanat Uzak Asya'dan ortaya çıkmış bir sanattır. Çin sarayında bir hikaye anlatılır. Han hanedanından Wu ismindeki imparator öldüğünde cariyesi fevkalade üzülmüş ve onun tasvirlerini bir deriye işleyerek bir perdenin arkasında oynatarak sevgilisinin hayaliyle eğlenmiş, gönlünü avutmuş derler. Tabii bu efsanevi anlatım milattan sonra 1. yüzyıla tarihleniyor. Ancak bu kadar eskiye götürmek pek mümkün değil gölge tiyatrosunu. Netice itibariyle elimizdeki kayıtlar 1000'li yılların başında Sung Hanedanı içerisinde Karagöz Hacivat'a benzer bir şekilde hayal oyunlarının oynandığını bizlere gösteriyor. Bununla birlikte Uzak Doğu'nun başka bölgelerinde mesela Endonezya ve Malezya'da Wayang dedikleri, Hindistan'da Tolu Bommalata dedikleri tarzda bir gölge tiyatrosu geleneği mevcut. Hatta ve hatta ilginç bir şeydir. Hindu tapınaklarının bazılarında Kotu Madams ismi verilen gölge tiyatrosu bölümleri bulunur ve insanlar buraya gidip dini mahiyetteki oyunları seyretmek imkanını bulurlar. Belki de Türkler gölge tiyatrosunu ta o tarihlerde Orta Asya'da bulundukları dönemde öğrenmişlerdi. Nitekim Kol Korçak adında bir kukla tiyatrosunun Türkler arasında maruf olduğu da kayıtlara geçmiş. Ancak bizdeki bilinen yazılı tarihi biraz daha yakınlara denk geliyor. Özellikle Arap coğrafyası kaynaklı olarak bizde bu sanatın yerleştiğine dair genel bir kabul var desek yeri. Netice itibariyle gölge oyunlarına dair en eski kayıtlardan bir tanesi İbn-i Danyal'ın Tayful Hayal Fi Marifeti Hayali Zil isimli eseri. Bu eserinde İbn-i Danyal o dönemde oynanmakta olan gölge tiyatrosu metinlerini derlemiş bulunuyor. Muhtemelen bizler de o coğrafyadan belki etkilenerek, belki de Orta Asya'dan bu bölgeye bu tiyatroyu getirerek bu sanata gönül vermişiz. Bizde de efsanevi bir hikayesi vardır biliyorsunuz gölge tiyatrosunun, Hacivat Karagöz'ün. O da şudur: Orhan Gazi devrinde bir cami inşaatından bahsedilir. Bu cami inşaatında Hacı İvaz Çelebi ile Karagöz Efendi arasında sürekli bir kavga niza durumu olurmuş. Birbirlerine laf sokarlarmış. Biri biraz daha okumuş bir adam, öbürü biraz daha cahilce bir adam. Birbirleriyle eğlenip dururlarmış. Onların bu kavga ve nizaları halkın nazar dikkatini çekmiş. Özellikle inşaat işçileri sürekli ellerinden kazmayı malayı bırakıp bizimkileri seyrede dururlarmış. Sultan Orhan geldiği zaman Bursa'ya caminin bir türlü bitmediğini fark etmiş. Ve bu farkın üzerine de bunun müsebbiplerini araştırmaya başlamış ve karşısına çıkan bu iki zatın kellelerini alıvermiş. Fakat verdiği bu karar içini bir türlü tatmin etmiyormuş. Fevkalade üzülmüş. Bunun üzerine Şeyh Küşteri isminde mübarek, arif bir zat bu delikanlıların veyahut inşaat işçilerinin tasvirlerini deriye işleyerek padişaha göstermeye, biraz da halkı da onunla eylemeye başlamış. Böylece Hacivat Karagöz efsanesi doğmuş derler. Tabii ki bu bir efsanedir, rivayettir. Karagöz'le Hacivat gerçekten yaşayıp yaşamadığı bir başka bahistir. Ancak pek çok tiyatro uzmanımız şöyle söylüyorlar: Hayali Zilli Şeyh Küşteri Hazretleri Türk davranış kodlarına, Türk törelerine ve günlük hayat pratiklerine uygulamıştır. Mesela Hayali Zillin içerisinde maymuncu, yılancı, akrepçi gibi böyle tipler, cambaz tipler vesaireler vardır. Bunlar bizim günlük yaşamımızda bulunmadığından, Mısır bölgesine mahsus tiplemeler olduğundan mesela bunları çıkarmış, onların yerine çok daha renkli ve bizi yansıtan tiplemeler koymuştur derler Şeyh Küşteri için. Şeyh Küşteri'nin kabri meselesi vardır, bir de bir parantez olarak söyleyeyim. Bursa'da bir mezar taşı bulunmuştur. Mezar taşının üzerinde şu ibare yazıyor: Cennet mekan, firdevsi aşiyan, sahibi hayal Şeyh Küşteri. Bu mezar taşının ne zaman dikildiği ayrı bir bahis. Ancak bununla birlikte bir de Muğla'da, Milas'ta bir Şeyh Şüsteri kabri bulunuyor ki Evliya Çelebi'miz buraya uğradığı zaman her kim bu kabri ziyaret etse gülmeden duramaz ve o günü tamamen mutlu mesut bir şekilde geçirir diye bir rivayet kaydediyor. Hatta şöyle diyor: İbret Nümayi Tasavvuf Hayali Zıl Müellifi Şeyh Şüsteri Hazretleri bizzat bunda medfundur. Her kim ziyaret etse elbet gülmesi mukarrerdir. Kuddise sırrühül aziz. Böyle de bir ifade, ibare Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer almış. Karagöz Hacıvat'ın bir de manevi, ruhani yönü olduğuna inanılır. Netice itibariyle ta İbn Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiyesinde bile bu oyundan bahsedildiğini görüyoruz. İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiye'de der ki: "Vassaf belirli karakterleri sahneye sürdükçe çocuklar o karakterlere bakarlar, onlara kızarlar, onlarla sevinirler. Bizim de halimiz biraz buna benzer. Biz bu dünyada karşımıza çıkan gölgeleri gerçek zannederiz, onlara kızarız, onlara seviniriz. Fakat bu sevinçler ve kızgınlıklar aslında geçicidir." Bunun gibi Molla Gürani'de zilli hayali görmek ilmi hakikatte rikkat sahipleri için ibretlerin en büyüğüdür. Şahıslar ve temsiller geçip gider ve süratle yok olurken yalnız onları oynatan hayali bakidir diyerek bunun bir ibret oyunu olduğunu da bizlere hatırlatmaktadır bir fetvasında. Karagöz'ün geleneksel adı hayal veyahut zilli hayal. Karagözcülere de hayali denir. Karagöz oyunu esas itibariyle mucidine nispetle anılan Küşteri Meydanı denen bir perdede oynanır. Buna hayal perdesi de denir. Eski oyunlarda, ki bunlara kârı kadim diyoruz, 2-2,5 metrelik bir paravanadan bahsetmek mümkün. Ancak daha sonra nevi icat oyunlarla birlikte beyaz renkli patiskadan ayna tabir edilen 180 santime 100 santim boyutlarında yeni bir perde usulü gelişmiştir. Perdenin altına bir peş tahtası bulunur. Onun altına tezgah bulunur. Karagözcünün ihtiyacı olan eşyalar veyahut böyle ufak ufak tasvirler de o peş tahtasının altında saklanabilir. Tabii karagöz oynatmak çok ciddi marifet isteyen bir iş. Her şeyin başında birden fazla figürü aynı anda, çoğunlukla da tek başına seslendireceksiniz. Dahası bu bir müzikal oyun. Netice itibariyle sahneye giren her figür kendi sahneye giriş biçimiyle birlikte belirli müziklerle içeri girer. Bu da eğlencenin bir parçasıdır. Bir numune olarak arz etmek gerekirse, mesela bir acem figürü veya tiryaki figürü sahneye giriyor diyelim. O içeriye girdiği sırada arkadan bir fasıl başlar. Isfahan'da var bir kuyu, içinde var nane suyu. Her güzelin var bir huyu, ne yaman acem güzeli. Her güzelin var bir huyu, ne yaman acem güzeli diye sahnenin ortasına kadar gelir. Böyle her karakterin kendine mahsus bir türküsü vardır. Laz geleceği zaman mesela Yavuz geliyor, Yavuz okuyacaksınız. Dolayısıyla musikiden anlamanız lazım. Taklitten anlamanız lazım. Evliya Çelebi diyor ki bir zamanlar İstanbul'da 147 ayrı lisan konuşulurdu. 147 ayrı şive vardı. Dolayısıyla Karagöz oyununda da 147 tane olmasa da çok farklı şivelerin, karakterlerin ve lisanların iç içe olduğunu görüyoruz. Bakarsanız bir gün Karagöz Çingenece konuşur, bir gün İtalyanca konuşur, bir gün Fransızca konuşur. Bu konuşmalar tabii ki taklit seviyesinde olsa da Karagözcünün bunlara 3 aşağı 5 yukarı vakıf olması beklenir. Dolayısıyla gerçek bir yetenektir Karagöz oynatmak. Bununla birlikte birden fazla karakteri oynatmak için hayal ağacı denen bir dallı budaklı bir sopadan da istifade edildiği biliniyor. Geleneksel karagöz tasvirleri 3 aşağı 5 yukarı şu elimde görmüş olduğunuz boyutlardadır. Mesela burada bir pehlivan karagöz görüyorsunuz. 32 santim, 40 santim boylarında. Bu zaman zaman karakterin özelliğine göre, mesela bir Himmet Ağa oynuyorsa, Kastamonulu Türk Himmet oynuyorsa 50-60 santime kadar da çıkabilir. Ve buna bir çubuk takılır. Bu çubuk vasıtasıyla oynatılır. Şayet karakter dönecekse, yani terste, yani sadece böyle değil de biraz da böyle oynaması gerekiyorsa bir aparat takılır, ona da fır döndü denir. Karagözümüzün çıplak hali bu, pehlivan karagöz. Başına bir ışkırlak denen şapka takılır ve o da hareketli bir şekildedir. Böylece bizim karagözümüzün kül tavlası gibi kulakları, ensesi, amudu fukarası güzel gözüksün diye böyle bir tedbire başvurulur. Dediğim gibi geleneksel karagöz tiplemeleri yukarı şu boylarda olur. Ve yine geleneksel tarzı şudur ki ekseriyetle deve derisinden bunlar yapılır ve kök boyasıyla boyanır. Böylece boyaları da kolay kolay çıkmaz. Arkasına vuran ışık münasebetiyle de harikulade görüntüler, sahneler oluşturur. Geleneksel bir Karagöz Hacivat oyununda 3-4 tane bölümden bahsetmek mümkün. Evvela bir mukaddime faslı vardır. O da benim programın başında okuduğum gibi Hacivat'ın sahneye girmesi, yar bana bir eğlence falan diye bağırarak ortalığı ververeye vermesiyle başlar. Daha sonra Karagözümüz aşağı iner, genellikle evindedir. Evinden aşağı indikten sonra bunlar birbirleriyle muhavere faslına başlarlar. Sürekli kelime oyunlarıyla, yanlış anlaşılmalarla Hacivat bizim Karagöz'e bilmişlik taslar, bizim Karagöz de onları anlamazlıktan gelir, savuşturur bir şekilde... Onların üstesinden gelir. Böyle bir muhavere faslı olur. Daha sonra fasıl denen oyunun asıl hali oynanır ki bu her oyunda değişir. Mesela bir kanlı kavak oyunu vardır. Karagöz'ün gelin olması vardır. Birkaç tane böyle isim olarak sayayım dilerseniz sizin de gözünüzde canlanır diye ümit ediyorum. Aptal Bekçi, Bahçe, Balık, Bursalı Leyla, Büyük Evlenme, Cambazlar, Cadılar, Cincilik, Eczane, Ferhat ile Şirin, Hain Kahya, Hamam, Hekimlik, Kağıthane Safası, Kanlı Kavak, Kanlı Niger ki bunlar biliyorsunuz sonra bazıları Yeşilçam'a da aktarıldı. Aynı zamanda orta oyunu olarak da oynanmıştır. Karagöz'ün ağalığı, Karagöz'ün aşçılığı, bakkallığı, gelin olması, Karagöz'ün şairliği, kırgınlar, Kütahya Çeşmesi, Leyla ile Mecnun, mal çıkarma, mandıra safası, meyhane gibi pek çok oyunlar vardır. Bir de bazen efsaneler canlandırılır. Ferhat ile Şirin gibi, Tahir ile Zühre gibi veyahut Leyla ile Mecnun gibi oyunlar da mevcuttur Karagöz literatürü içerisinde. Bu surette yaklaşık 40'a yakın belki 40'tan fazla oyundan bahsetmek mümkün. Biraz da tiplemelerden bahsedelim dilerseniz. Evvela tabii ki Karagözümüz karşımıza geliyor. Kendisi biraz safça bir abimizdir. Öksürüklü bir sese sahiptir. Nitekim Karagözcü olmanın şartlarından bir tanesi de biraz öksürüklü bir sese sahip olmak. Yani bundan kastım şudur. Merhaba, hoş geldin, suda pişmiş bal kabağı falan filan böyle. O böyle biraz kısık ve boğuk bir sesli bir abimizdir. Tabii farklı tasvirler var. Mesela Ezel Akay'ın Karagözlü Hacivat Neden Öldürüldü filminde bir Türkmen olarak resmedilmişti. Hani okuma yazma bilmemesi, bazı şeyleri anlamaması Türkmenliğiyle ilişkilendirilmişti. Ama bizim geleneksel Karagöz oyunlarında ekseriyetle Çingene'dir. Kendisinin zaten demirci olduğu rivayet edilir Karagöz Efendi'nin. Bu bizim ana karakterimiz ve bütün hikayelerde Karagöz mutlaka bulunur. Zaman zaman Karagöz kılık değiştirir. Bazen gelin olur, bazen burada gördüğünüz gibi pehlivan olur. İşte efendim bazen tayfalarla birlikte kayığa biner, bazen çarpılır cadılar oyununda. Böyle eli ayağı birbirine dolanmış veya eşek vücuduna montelenmiş bir Karagöz görürsünüz. Bu Karagözcünün hayalinin hayal gücüne bağlı bir şeydir. Diğer tarafında da işin tabii ki Hacivat Çelebi'miz var. O da bilmiş, sürekli Karagöz'ü hor gören ve ona meslek öğretmeye çalışan ekseriyette ve çok ilginç bir şekilde de onu 3 aşağı 5 yukarı kazıklamaya çalışan fakat Karagöz'ün o safiyane cingöz haliyle sürekli bunlardan kurtulduğu bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Zenne figürleri, kadın figürleri Karagöz'de çok canlıdır. Mesela şu an elimde bir minyatür figür görüyorsunuz. O minyatür figürde saz çalan bir zenne var. Ama bununla birlikte zenne literatürü çok geniş. Mesela burada biraz daha İstanbul hanımefendisi geldirmesiyle, şusuyla, yelpazesiyle bir başka zenne tiplemesini görüyorsunuz. Ama dediğim gibi zenneler çok renkli figürler. Hatta özellikle yaşlı tiplemeler, koca karılar, şetaret kalfalar, işte evin siyahi hizmetlileri falan çok renkli. Bunlardan birkaçını sayayım istiyorsanız. Salkım İnci, Şallı Natır, hamamda çalışıyor Şallı. Nuri Dil, Dimyat Birinci, Şekernaz, Yedi Dağın Çiçeği, Hasıra Sıçtı'nın Kızı Rabiş, Cem Alifer, Hürmüz Hanım, Dürdane Hanım, Şetaret ki Arap halayık olarak az önce arz ettim. Dilber, Nazikter gibi isimler alırlar. Bunların başında da, zenne takımının başında da Karagöz'ün karısı gelir. İsmi hiçbir zaman net olarak ortaya çıkmaz. Ekseriyetle de Karagöz'ün kadın hali gibidir zaten. Sesi onun da öksürüklüdür. Sürekli böyle çaçaron bağırır, çağırır vesaire. Şu vardır bizim geleneksel mizahımızda. Bazı vücutsal engeller, kekemelikler, kamburluklar, efendim kısa boyluluklar bunlar alay konusu edilir ama bundan da gocunulmaz, gücenilmez. Dolayısıyla cüce figürü çok komik bir figür olarak kabul edilir. Bunların başında da altı kulaç bebe ruhi gelir. Bizim Karagöz tiyatrosunda hep karşılaştığımız bir figür. Zaten altı kulaç veya altı karış bebe ruhi bir de minyatür figür olunca gördüğünüz gibi minnacık kalmış. Bu bebe ruhimiz aslında kendisi 40-50 yaşlarında olmasına rağmen çocuk tiplemesi gibidir. Sürekli itiraz eder, aman efendim oraya gitmek istemez, böyle yapmak istemez falan. Kendini çocuk gibi gören bir tipleme. Şöyle göstereyim. Bir de Tuzsuz Deli Bekir'imiz vardır. Kendisi İstanbul'un Kabadayı Külhan Bey tiplemelerinin Karagöz'e yansımış versiyonudur. Yunanistan'daki Karagöz tiyatrosunda da buna Stavrakas derler. Genellikle hadiseleri çözmek için kaba kuvvet kullanan, asabi, İşte hey var mı bana yan bakan, anamı kessem ben, babamı kessem ben, kız kardeşimi lime lime doğrayan ben diye sahneye giren abimiz Tuzsuz Deli Bekir'dir. Bunun da farklı isimlendirmeleri mevcut. Fakat ekseriyetle matiz, yani sarhoş veya zom şeklinde tarif edilir. Bekri Mustafa denir, Bekri Veli denir, Sakallı Deli, Hım Hım Ali, Hovarda Çakır, Kırmızı Suratlı Bakır, Burunsuz Mehmet, Çopur Hasan, Cingöz Mustafa gibi farklı isimleri de mevcut Tuzsuz Deli Bekir'in. Ayrıca yine Tuzsuz Deli Bekir'e benzer şekilde bir Yeniçeri figürü görüyorsunuz. Veya bir bekçi, avcı figürü görüyorsunuz. Çok canlı bir biçimde. Bu figürlerde Tuzsuz Deli Bekir'in kapladığı yeri kaplamak için kullanılabilir. Bir de Kastamonulu Türk Himmetimiz vardır. Bu aslında saf Anadolu halkını temsil eder. Ekseriyetle Bolu veya Kastamonu şivesiyle konuşur ve odunculukla iştigal eder. Uzun boylu olarak dediğim gibi resmedilir. Şöyle bir ufak minyatür figüründe onun göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi sırtında bir balta vardır. Bu muhakkak konur. Genellikle o da Karagöz gibi laf anlamazlardandır. O sülaleden bir figürdür. Yine Tatlısu Frengimiz vardır. Kendisi genellikle İstanbul'un Pera semtinde yaşayan, fakat tam böyle aslında Avrupalı olmamakla birlikte Levanten tiplemesi diyebileceğimiz bir tiplemedir. Onu da böyle genellikle doktor rollerinde falan oynatırlar. Yahudi tiplemesi mesela genellikle kalaycı, eskici tiplemelerinde oynayan, böyle hafif cimriliğiyle, paçozluğuyla meşhur olan bir tipleme olmakla birlikte son dönemde Yahudi tiplemesi de doktor tiplemesine dönüşmüştür diyebiliriz. Tabii bunun gibi çok renkli figürler var. Bunların Yunan Karagöz tiyatrosunda da yansımaları var. Mesela bizim Yahudi tiplemesi orada da Selanikli Solomon tiplemesine dönüşüyor. Bir de Tiryakimiz vardır. Onu da şöyle göstereyim. Bazen acem olarak da karşımıza çıkar az önce ifade ettiğim gibi. Bunun da elinden nargile eksik olmaz. Nargile getiren bir delikanlımız da vardı şurada bir figür olarak. Bu sürekli gün içerisinde afyon çeker. O nedenle sürekli uyuklar. Buna Hım Hım veya Nokra Çelebi de derler. Bu figürde Karagöz'de sürekli olarak Karagöz'ün Bey Baba uyuma diye uyandırmaya çalıştığı bir figür. Acem vardır. Acem figürü abartmasıyla meşhurdur. İşte Men Tebriz'de görmüşem 5 harşın atlamışlar falan gibilerinden böyle abartılı hikayeleri vardır. İnanmırsan Halep oradaysa arşın burada der sürekli. Sirar, Genç Aşık veyahut İstanbul Beyefendisi Çelebi rollerinde oynayan bir de böyle bir karakterimiz vardır. Bu karakter enteresan benim elimdeki. Bunu böyle bir şey koymuşlar buraya, fır döndü. Yaşlanıyor, gençleşiyor. Buraya çevirdiğiniz zaman da gençleşiyor. Böyle enteresan bir şey var, bunun yapısı var. Ama ekseriyetle dediğim gibi bu bir aşığının peşindedir, mahbubesinin peşindedir. Karagöz'den ricacı olur, Hacivat'tan ricacı olur, aman beni kavuşturun gibilerinden. Onlar da bu ricayı kıramazlar ve macera aslında genellikle onun hikayesiyle devam eder. Bir nevi Tahir'dir, Ferhat'tır, Mecnun'dur. Bizim oyunlarımıza göre değişir bunun tiplemesi. Bunun haricinde Anadolu'nun ve Rumeli'nin dört bir tarafından gelen her tür figürü görebiliyorsunuz. İşte bir Arnavut, Bayram Ağa veya Şaban Ağa diye resmedilir. Zurnacılar vardır efendim, tepsi üzerinde, tablo üzerinde simit vesaire satan bir esnafı görüyorsunuz. Her türlü karakter Karagöz oyununun içerisinde yer alır. Mesela büyük figürlerden bir tanesini göstereyim. Bu da Laz figürümüzdür, Karadenizli figürümüzdür. Bu figür de sürekli Karagöz'ü veya Hacivat'ı lafa tutmasıyla meşhurdur. Tekelleme gibi Hızır idi Yunus idi, Hızır idi Yunus idi gibi laflarıyla şöhret bulmuştur. İşte böyle bir geniş kadroyla Karagöz Hacivat ortaya çıkıyor. Tabii çok renkli başka karakterler de var. Biraz şöyle onlara da dilerseniz bakalım. Bolulu aşçı, Rum, Kayserili, Rumelili, Kürt, Arnavut. Ki Arnavutlar Mestan Ağa olur, Bayram Ağa olur, Celo, Recep, Şaban, Ramazan Ağalardan bir tanesi olur. Çerkes, Acem. Ak Arap, ki Ak Arap mesela bizim bugün gerçekten Arap olarak bildiğimiz insanların şivesiyle konuşur. Bir de Kara Arap vardır, o da siyahi. Efendim ben böyle geldim gittim falan şeyle, aksanıyla konuşur. Ak Arap'ın da isimlerini biraz sayayım. Hacı Fitil, Hacı Kandil, Hacı Şamandıra. Ermeni vardır, Ermeni tiplemesi. Ayvaz Serkiz derler. Frenk vardır, İmam, Haham, Doktor, Külhancı, Kilci, Kavuklu, Sünnetçi, Hokkabaz, Köçek, Cambaz, Denyo ki aslında Bebe Ruhi Denyo şeyinde de çıkabilir. Soytarı, Cadılar, Curcunabazlar. Mesela çok ilginç isimlerden bir tanesi. Zenne tiplemelerinden biridir. Aynı zamanda cadıdır. Buna Bok Ana derler. Bok Ana ismini almış böyle enteresan. Elinde bir sihir küresiyle ve ejderha gibi bir asa ile görüyorsunuz kendisini. Dediğim gibi çok geniş bir kadro ile Karagöz Hacivat sahnesi kurulur. Bunları marifetine göre hayalci sahneye kademe kademe sürer. Hayalcilerimiz arasında en meşhurlarından bir tanesi tam yaşadığı dönem bilinmemekle birlikte muhtemelen Yıldırım Bayezid veya daha sonrasında yaşamış olan Kör Hasan Efendi'dir. Ondan sonra Abdal Çelebi gibi, Şengül Çelebi gibi, Bekçi Mehmet gibi, Şerbetçi Emin gibi, Kasımpaşalı Hafız Ali Rıza Bey, Hayali Berber Said veyahut Sultan Aziz'in Karagözcüsü olarak bilinen Rıza Efendi gibi pek çok isim bu sahnelerden gelip geçmiştir. Bunlar ekseriyetle sarayda çıkanları bunların özellikle huzur Karagözcüleri olarak bilinir ve bunlar aynı zamanda zengin konaklarının da aranan isimleridir. Karagöz oyunu kahvanelerde, meydan yerlerinde, sünnet düğünlerinde, geniş arazilerde de ışık buna müsaitse oynatılıyordu. Mesela kahvane olarak konuşacak olursak Divan yolundaki Arif'in kahvanesi çok meşhur. Kasımpaşa'daki Trabzonlu Kamil Efendi'nin gazinosu hakeza. Zeyrek yokuşunda Çınarlı Kahve. Karagöz'ün oynatıldığı yerlerden birkaçı olarak bu arada sayılması gereken yerler. İnsanlar teravihten sonra dediğim gibi gidiyorlar ve Karagöz Hacivat seyrediyorlar. Tabii bugün bir çocuk oyunu olarak telakki edilir ama esas itibariyle Karagöz bir yetişkin oyunudur. Hatta ve hatta içinde biraz müstehcenlikler de vardır. Mesela Karagöz'ün evlenmesi oyununda Karagöz bir şekilde gelin olur ve Tuzsuz Deli Bekir'le evlenmek mecburiyetinde kalır. Bu zoraki evlilikten kaçmak için söylenen laflar arasında fevkalade müstehcen, ağzı açılmamış şeyler vardır. Hatta ilginç bir şeydir. Gerard Nerval İstanbul'a geldiği zaman Karagöz'ü izliyor. Nasıl böyle oyunlarla gülebiliyorlar? Buna hayret ediyorum diyor. Yani onun da hayretini mucib olmuş. O derece açık ve aslında mizaha yönelik bir oyun olduğu ortada. Çocuklar için olan da bir branşı var. O da yatsıdan önce oynatılan branşıdır. Fakat daha sonraları sansürle birlikte 2. Abdülhamit devri ve sonrasında bu yavaş yavaş bir çocuk oyununa dönüşüyor. Ve tıpkı çikolatanın bir zamanlar asilzadelerin yemeği olup şimdi çocuk tüketimine açılması gibi Karagöz Hacivat'ta bir zamanlar beyzadelerin, efendizadelerin eğlencesi olmasına rağmen bir şekilde çocuk oyununa dönüştürülüyor. Özellikle Cumhuriyet döneminde. Mesela şu anda elimde bir figür tutuyor. Bilmiyorum ne derece görünüyor. Bu figürün bayağı müstehcen ve açık saçık olduğunu görüyorsunuz. Bu oyunun sonunda köcek olarak, zenni olarak çıkacak figürlerden bir tanesi. Bunu Karagözcü oyunun sonunda hadi bakalım biraz oynayalım falan gibilerinden bir sözlerle sahneye sürer. Böyle de bir eğlence formatı var. Hatta ilginçtir. Mütareke döneminde işgal askerlerine bazı Karagözcülerin müstehcen oyunlar oynattıkları da rivayet olunur. Tabii Karagözcülük çok büyük bir zeka isteyen bir hadise ve hazır cevaplık isteyen bir hadise. Bu bağlamda enteresan bir hikaye anlatılır. Kasımpaşalı Hafız varmış bir zamanlar. Bu çok önemli bir zat. Karagöz oynattığı zaman halk sabahlara kadar bunu izler ve güneşin doğduğunu bile fark etmezmiş bir zamanlar. Bu kadar başarılı bir Karagözcü. Ancak bir gün Sultan 3. Selim'in huzurunda bir oyun gösteriyormuş ve Karagöz'ün ağalığı oyununu oynayacak. Hacivat köleler ve cariler satın alarak Karagöz'e getiriyor. Karagöz de bir kölesine seslenecek. O sırada kölenin adı da Selim'miş. Daha önceden Karagözcü Hafız'ın aklında tuttuğu isim o. Başlamış Karagöz seslenmeye Selim, Selim, Selim, Selim falan diye. Üçüncü Selim de latife olsun diye Lebbeyk Sultanım, buyurun Sultanım deyivermiş. Bunun üzerine Hacivat Karagöz'ün karşısına geçiyor sahnede ve diyor ki aman Karagöz'üm, iki gözüm, huzuru şahanede sürçülisan ettin. Bunun hiçbir zaman affı kabil değildir. Şevket Mahap Efendimiz sana hacca ruhsat buyursunlar. Artık sen de tövbekar olup hacca gidersin diyor ve perdenin arkasındaki mumu dinlendiriyor. Bunun üzerine 3. Selim ayağa kalkıyor. Aman Hafız Efendi yapma, ben sana bir şaka olsun diye böyle yaptım, rica ederim, olur mu öyle şey falan gibilerinden gönlünü almaya çalışıyor. Ama Kasımpaşalı Hafız bir kere bozulmuş ve diyor ki Sultanım, Cenab-ı Hak ömrü şevketinizi arttırsın. Efendim kusuruma bakmayın, beni af buyurun. Lakin sanat itibariyle benden bu çıkmamalıydı. Ben hazır cevaplığımı koruyabiliyor olmalıydım. Madem ki çıktı, artık benim meziyetim kalmadı demektir. Emekli olmam gerekir demektir. Müsaade buyurun, ben hacca gideyim diyor. Ve padişah hakikaten Kasımpaşalı Hafız'ı hacca gönderiyor. Kasımpaşalı Hafız da hac yolunda vefat etmiş. O civarda belki Cennetül Bakiye, belki Cennetül Mualla'ya sırlanmış derler. Dolayısıyla Karagözcülük fevkalade titizlenilmesi gereken bir sanat. Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk devirlerine intikal eden sınırlı sayıda karagözcümüz var. Bunların arasından en meşhuru Hayali Küçük Ali, gerçek ismiyle Muhittin Sevilen'dir. Muhittin Efendi, karagöz oyunlarının kayıt altına alınması için çok gayret göstermiş, bunları radyolarda oynatmış ve bu sayede karagözün nasıl bir şey olduğunu, orijinal karagözün neye benzediğini canlandırmamız için bize çok güzel bir rehber bırakmıştır. Hayali Küçük Ali'nin hayatı ve eserlerine dair malumatı da Ünver Oral'ın yapmış olduğu Hayali Küçük Ali çalışmasından bakarak, istifade ederek öğrenebilirsiniz. Muhittin Sevilen merhum çok önemlidir, dediğim gibi bugün YouTube'da onun bazı kayıtlarını bulabiliyorsunuz. Bu hepimiz için çok büyük bir şans. Bu yayından sonra vaktinizi biraz ayırın, Muhittin Sevilen'i, Hayali Küçük Ali'yi dinleyin, ruhuna da şöyle bir Ramazan günü rahmet okuyun derim size. Bununla birlikte Ragıp Tuğtekin gibi, Orhan Kurt gibi çok önemli hayal üstadları günümüze kadar bu sanatı taşıdılar. Hatta bir Karagöz Derneği de kuruldu biliyorsunuz. Bursa'da Karagöz Anıtı yenilendi ve Karagöz'de Hacıvat'ın mezarlarının bulunduğu rivayet edilen yerde aynı şekilde çok güzel bir biçimde misafirlere açılmış oldu. Bununla birlikte Yunanistan'da çok daha renkli bir biçimde karagözcülüğün devam ettiğini söylememiz lazım. Onlar Karagöziosis ve Hacivasis diyorlar ama farklı bir isim değil. Netice itibariyle bizden öğrendikleri bir sanat. Mesela orada da birkaç üstad sayalım. Thanasis Spiropoulos ve talebesi İlyas Karellas bu sanatın önemli isimleri arasında. Avrupa'ya da Çin üzerinden geçmiş bir sanat gölge tiyatrosu, bizden değil. Onlar zaten Ombre Chinese, yani Çin gölgeleri olarak biliyorlar bunları. Ve onlar da bir şekilde devam ettiriyorlar. Biz de henüz istenen seviyede değil. Karagöz'ün menbaı olmamıza rağmen, bu sanatı fevkalade bir seviyeye çıkarmış olmamıza rağmen yeterince, özellikle de yetişkinler için karagöz yapabilecek seviyede iyi sanatkarlar yetiştiremiyoruz. Ve karagözümüz maalesef çocuk sanatı olarak kalıyor. Dahası karagözü güncelleştirme yönündeki çabalar aslında amacına ulaşmıyor ve daha da çocuksu hale getiriyor. Mesela trafik kurallarını anlatmak için karagöz oynatmak veyahut bir pop starı karagöz sahnesine taşımak bir marifet değil ve karagözü yenilemek değil. Konularla, esprilerle, espri anlayışlarıyla yenilemek lazım karagözü ki günümüze, modern dünyaya hitap edebilsin. Tiyatronun yeniden canlandığı şu günlerde hayal tiyatrosu için de böyle bir canlandırmanın olmasını ümit ederiz. Dediğim gibi karagöz figürleri çok renkli ve aslında görsel olarak da büyük bir sanat. Siz de imkan bulursanız böyle tasvirleri toplamaya gayret edin. Ben Deniz, bu elimdeki takımı bir arkadaşımın vasıtasıyla sağ olsun lütfetti. Bana toplu olarak getirdi, hediye etti. Böyle temin ettim. Tabii büyük figürlerde eksiklerim var. Bu vesileyle bir sahibi himmet, hayru hasenat sahibi bir kimse bana bir takım karagöz hediye ederse buna da tabii itiraz etmem demiş olayım. Ama dediğim gibi görsel sanatlar bakımından da çok renkli. Anadolu Girişimcilik bir ara bunları böyle set olarak yayınlamıştı. İnşallah tekrardan bunları satışa çıkartırlar. Siz de edinirsiniz. Çocuklarınıza oynatırsınız. Çocuklarınıza oyuncak olarak bu figürleri temin edersiniz demiş olalım. Ve sözlerimizi yine Karagöz Hacivat gibi bitirelim. Biliyorsunuz Karagöz Hacivat'ın girişinde bir perde gazeli denen bir gazel bulunurdu. Bu gazeller ekseriyetle tasavvufi mahiyetler içeren gazeller olurdu. Bu vesileyle de aslında gülmeden önce vatandaşların, izleyicilerin düşünmesi sağlanırdı. Bu bağlamda biz de bir perde gazeliyle bitirelim. Tabii biraz eski Türkçedir, altına belki meallerini yazarım. Ancak dinlerseniz o dinleme keyfi, o sada keyfi de sizi zevklendirecektir diye düşünüyorum. Of hay hak diyerek başlayalım söze. Nakş-ı sun'un remzeder hüsnünde rüyet perdesi. Hace-i hükmü ezeldendir hakikat perdesi. Sireti surette mümkündür temaşa eylemek. Hayil olmaz aynı irfana basiret perdesi. Her neye iman ile baksan olur iş aşikar, kılmış istila cihana hab-ı gaflet perdesi. Bu hayali alemi gözden geçirmektir hüner, nice kare gözleri mahvetti suret perdesi. Şemmi aşka yandırıp tasviri cismindir geçen, Adem'i Ahmet şüd etmekte azimet perdesi. Hangi zılla iltica etsen fena bulmaz acep, oynatan üstadı gör kurmuş hakikat perdesi. Dergehi Ali Abada mustakim ol kemteri, gösterir vahdet elin kalktıkça kesret perdesi. Efendim, meşhur perde gazellerinin sahibi Raşid Ali Kemteri Efendi'den muazzam bir gazelle bahsi kapatmış oluyoruz. Şimdilik bugünlük bu kadar. İnşallah haftaya daha güzel bir konuyla, daha eğlenceli bir konuyla huzurlarınızda oluruz. Sürçülisan mutlaka etmişizdir. Affola. Gidelim dollaba dilber seyrine diyerek sizlere veda edeyim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Sallan bullan koca oğlan, sallan bullan. Bıy bıy bıy bıy bıy.